Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Oto Gündem'le karşınızdayız. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine Oto Gündem'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bayram seyran demedik. Yine sevgili Barış Cankı'nın hazırladığı ve sevgili Donanım Haber editörlerinin hazırladığı haberlerle karşınızdayız. Hızlı, hani bayrama uygun olarak sizi çok yormadan tatlı bir bölümle karşınızda olacağımızı ümit ediyoruz. Hemen yayının başında her zaman olduğu gibi sizlere veya bu yeni ilk defa izleyenler eğer beğenirlerse lütfen bizleri, kanalımızı desteklemeyi, Donanım Haber Plus kanalını, Artı kanalını desteklemeyi lütfen unutmasınlar. Nasıl? Hemen kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz yorum yapabilirsiniz. Emoji atabilirsiniz. Hani sizi yormayacak tatlı tatlı desteklerinizi bekleriz doğrusu. Beğenirseniz de tabii ki like'tı şuydu, paylaşmayı da yaparsanız ne âlâ. Ama değilse lütfen eleştirilerinizi, neden beğenmediğinizi de bizlere hani böyle yıkalım edelim, Allah sizin belanızı vermesin, ne kadar kötüymüş falan demeyecekseniz eğer, onları da bekliyoruz diyorum. Ve bayramın son gününden herkese tekrar selamlar, hayırlı bayramlar ve bu hafta elimizde neler var sevgili Barış?
Evet abi, öncelikle ben de haberlere başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Senin bu çağrılarına kulak verip her videomuza en azından emoji de olsa yorum atarak bizlere destek olan izleyicilerimiz var. Onlara da çok teşekkür ederiz. Henüz destek olmayıp olmayı düşünüp bunu yapmayı isteyenler varsa da mutlaka yorumlarda onları da bekliyoruz deyip ilk haberimize Süper. Geçiş yapmak istiyorum. İlk haberimiz aslında böyle...
Süpersin. Çok özür dilerim. Hakkını vermek istiyorum. Yani bu sen bunu ilk günden beri aslına bakarsan programın sonunda söylüyordun zaten. Dolayısıyla evet. Burada ilk hakkı verilmesi gereken kişi sensin diyeyim özetle. O yüzden sen de hakkını verelim ve buyursunlar, ilk haberimiz nereden?
Teşekkür ederim. İlk haberimiz Alfa Romeo'dan geliyor. Aslında böyle Alfa Romeo hayranlarının pek beğenmediği, pek böyle olumlu karşılamadığı bir haberle karşı karşıyayız. O da yeni bir model, Milano isimli yeni bir kompakt SUV tanıttı Alfa Romeo. Senin de hemen böyle görselini yansıttığın gibi aslında böyle Alfa Romeo meraklıları net bir şekilde neden böyle söylediğimi anlayacaktır. Çünkü bambaşka bir tasarımla karşı karşıyayız. Yıllardır, senelerdir o Alfa Romeo'nun alıştığımız tasarım dili yeni Milano ile beraber artık bambaşka bir noktaya evriliyor gibi görünüyor. Aslında genel hatlar itibariyle yine böyle yumuşak hatlar bazı noktalarda devam ediyor ama özellikle ön tarafta baktığımız zaman o aydınlatma ışık imzasının tamamen değiştiğini görüyoruz. Böyle C formlu aydınlatmalar, dört parçadan oluşan ince ışık şeridi şeklindeki gündüz ledleri gibi böyle bambaşka bir tasarım söz konusu. Burada biraz daha tabii ki agresif ve sert görüntü katıyor. Bunu da söylemek lazım. Tamponda ise böyle dikey hava girişleri mevcut. Merkez hava girişi oldukça geniş, boydan boya uzatmışlar. Böylece otomobil kompakt ama daha geniş görünmesini sağlamışlar. Gayet iyi görünmüş bence. Merkezde ise yine aslında bu Alfa Romeo'dan tanıdığımız yine üçgen formundaki panjura burada hem orada hem de yukarıda Alfa Romeo'nun logosuna yer verilmiş. Ya bence ilginç bir tasarım olmuş açıkçası. Canlı görmek lazım ama ben de hani biraz eski modellerine nazaran, yani bundan önceki diğer modellere nazaran bir tık daha iyi olsaymış, sanki benzer tasarım dilini sürdürseymiş dedim ama belki canlı gördüğümüzde çok daha ilgimizi, dikkatimizi çekecektir diye düşünüyorum. Tasarımı sen nasıl buldun?
Yani benim ilk anda hemen şu logoyu dediğin gibi yani o üçgen formla hemen ızgaranın üstüne, panjurun üzerine koydukları logoyu şu gölge haliyle şöyle göstermeye çalışayım. Gölge olarak koydukları radyatörün üstündeki bu durum aslında hoşuma gitti, güzel olmuş. Böyle bakınca biraz Renault'un yeni modellerini anımsatıyor bana buradan bakınca, far ve alt çizgisi. Yani tabii bu şimdi küçük bir otomobil dedin ya sen, yani o yüzden dikkatimi çekti, şu an ona bakıyordum. Yani tabii PSA sınıfı bir arabaya bakıyoruz değil mi? PSA'nın bir üretimi olan bir arabaya bakıyoruz. Yani böyle baktığımız zaman bu araç şey mi desem, sanki doğru soru sorarmış olur muyum? Corsa gibi falan böyle bir arabaya mı bakıyoruz?
Ya aslında şimdi artık hepsi Stellantis çatısı altında bir bütün olduğu için altyapı kısmında tabii ki Stellantis grubunun diğer markalarında özellikle bu araç tam olarak belirtilmemiş ama B-SUV diye düşünüyorum boyutlarından ötürü, hani evet, kompakt tamam. Bir araç. Hani tamam. Stellantis çatısı altında bulunan B-SUV'lerle büyük ihtimalle altyapı olarak da bir paylaşım vardır diye düşünüyorum. Zaten %100 ya. Elektrikli olarak geliyor, yani doğuştan elektrikli olarak geliyor ama aynı zamanda... Evet. 48 voltluk hafif hibrit versiyonu da olacak. Yani tamamen burada elektrik
şimdi diye oldu.
tek seçenek olarak sunulmamış. Çünkü her pazar sadece elektrikliye açık değil, yani buna hazır değil. O yüzden bravo, diğer pazarlar için de hibritin olması güzel bir seçenek olmuş açıkçası.
Senin sorun üzerine söyleyeyim. Yani ben ön taraftaki tasarımı sevdim. Özellikle o logoyu ya da amblemlerini oraya eritmelerini beğendim. Farlarda senin söylediğin gibi belki yani öndeki tasarımı sevdim ama o öndeki sertlik sanki yan tarafa o kadar yansımamış mı diye merak ettim. Jantlar çok hoşuma gitti. O yonca çok güzel yansıtmışlar gibi geliyor, evet, bana. Tabii her modelde böyle midir bilmiyorum. Ben doğrusu hani o öndeki sert havayı kenarlarda yanlarda bulamadım gibi ama öndeki havayı sevdim. Fakat genelde böyle değil mi? O yüzden mi sevmedi Alfa hayranları? Onu çok bilemedim. Bence öyle çok da kötü bir, yani kötü bir Alfa değil ama yani çok mu küçük de ondan mı, şöyle bir
alışılmışın bir dışında fotoğrafın çizgilere sahip diyelim. Hani biraz, evet, daha ön tasarımı olsun, arka tasarımı olsun. Şu gördüğümüz arka tasarım da oldukça değişik, dikkat çekici görünüyor, evet, ama bence de normal Alfa Romeo'nun mevcut günümüzdeki tasarım diline göre epey farklı dinamikler barındırıyor. O yüzden de biraz böyle hani dikkat çekici oldu.
Yani evet, Alfa deyince de bence aslında belki de bilmiyorum, haksızlık da yapıyor olabilirler. Çünkü Alfa dediğimiz şey aslında bir taraftan da evet hani bir şey var ama tasarımda da mutlaka bir bazen o sıra dışı çizgileri olan bir otomobil markası. PSA da bunu sürdürmek isteyip de acaba böyle yani yapmak istemiş olabilir. Bence öndeki o karakteristik üçgen ve amblem zaten öyle. Yani arka tarafta bilemedim ya, ben nedense beğendim. Bir tek yandan o beklediğim sertliği, yani önde ve arkada gördüğümüz bu şey. Gerçi böyle bakınca bunu da beğendim ya. ben beğendim ya. Böyle
baktıkça
bakınca
baktıkça beğeniyorsun.
Evet, evet yani. Ya sevgili Alfacılar yapmayın, neden beğenmediniz? Yani varsa yorumlarda bir Alfacımız Donan Haber'de buyursun tabii, söylesin yani böyle abi ben 40 yıllık Alfacıyım, böyle tasarım görmedim, nedir bu falan diye söylerse lütfen yapıştırsın. Ama bakınca da kötü gelmedi gözüme. Bir de hani şey de güzel geldi. Hem elektrikli hem hibrit versiyonunda olacak olması.
Evet.
İçi de fena değil kardeşim. Ne istiyorsunuz bu Alfa'dan? Ben şimdi iyice sahipleneyim olayı ama. Var mıdır peki başka detaylar? Ben böyle dolaşıyorum ama sen dinleyelim seni.
Tabii ki. Hemen onlardan da bahsedeyim. Şimdi dışından bahsettik. İçine geçme yok olmaz. Kabin tarafında da sen az önce söylediğin içi de güzel dedi ama ben de biraz detayları vereyim. Burada dijital bir konsol bizleri karşılıyor. 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve yine aynı boyutta 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Tabii ki bu multimedya ekranı, merkez ekran biraz daha sürücüye doğru açılandırılmış. Böylece hani en azından kontrol güzel ederken, sürüş esnasında bazı bilgilere bakarken sürücünün biraz daha dikkatinin yola vermesine kolaylaştırmışlar. Böyle güzel bir tasarıma yer vermişler. Onun dışında altı çizilen noktalardan bir tanesi kompakt aracın sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip olduğu belirtiliyor. Tabii ki nedir bu değer? Arka koltuklar aktifken 400 litreye varan bir geniş bagaj hacmi bulunuyor. Bunun dışında 360 derece park sensörleri ve yarı otonom park sistemi gibi gelişmiş sürücü asistanları da bu araçta standart olarak yerini alacak. Böyle güzel detaylar var. Tabii güzel ki. İlk andan itibaren geniş ürün yelpazesiyle birlikte sunulacak. Bu farklı versiyonları var. Mesela %100 elektrikli versiyona Milano Elettrica adı verilmiş. Onun dışında bu araç ne sağlıyor? 156 veya 240 beygir olmak üzere iki farklı güce sahip olarak sunulacak. Tabii ki 156 beygir olması en azından Türkiye için güzel bir seçenek. Çünkü bizdeki vergilendirmeler biliyorsun yine elektrikli araçlarda da motor gücüne göre yapılıyor. Bunda çok 54 kilowatt saatlik bir bataryamız mevcut. Yine baktığımız zaman batarya nazaran diğer markalara göre, özellikle %100 elektrikli araç markalarına göre biraz daha küçük kullanılmış. Buradan aslında Stellantis grubunun bir kompakt SUV'si olduğunu anlıyoruz. Çünkü onlar genelde işte bu araçlarda daha görece daha küçük bataryalar kullanıyorlar. 156 beygirlik versiyonda WLTP'ye göre 410 kilometreye kadar menzil sunacak. Şehir içinde bu menzil 590 kilometreye kadar çıkacak. Bence kompakt bir araç için güzel değerler olduğunu söyleyebilirim.
Evet.
100 kW'lık DC hızlı şarjımız mevcut. O da %10 kapasiteden %80 doluma 30 dakikada. Artık bu standart bir değer oldu. %10'dan %80'e 30 dakika. Bunun artık günümüzde biraz daha kısaltılması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu şarj istasyonlarında, bataryalarda mevcut. Onun dışında termal yönetim sistemlerinde yapılan geliştirmelerle birlikte bunun artık böyle biraz daha bu sürenin 15-20 dakika civarına inmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 30 dakika artık standart oldu. Bir süredir böyle birçok markada bunu görüyoruz. En azından bu tarafı geliştirmeleri lazım. Onun dışında 48 volt hafif hibrit versiyondan bahsetmiştim. Bu araç da Hibrida olarak adlandırılıyor. Milano Hibrida olarak adlandırılıyor. Ve 3 silindirli 1.2 litre turbo motor, 48 voltluk batarya ve 21 kW'lık elektrik motorunu içeren böyle tabii ki elektrik ve benzin kombinasyonundan oluşan bir sistem. 6 ileri çift kavramalı vites kutusu mevcut. Yine aslında bunlar hep Stellantis'ten alıştığımız değerler. Çünkü Stellantis biliyorsun bu yeni hibrit araçlarında, 48 voltluk hibrit araçlarında Peugeot'un olsun, Citroen olsun bunlarda EAT şanzımanı değiştirip, tork konvertörlü şanzımanı değiştirip böyle çift kavramalı şanzımana geçiş yapmıştı. Hatta bu soru işaretlerini de beraberinde evet. getirmişti. Acaba ya sıkıntı çıkar mı şanzımanda diye. Yine Alfa Romeo'da da bunu net bir şekilde görüyoruz. 150 km saat hıza kadar böyle elektrikli sürüş olarak kullanıldığını bildiğini belirtiliyor. En azından bu 48 voltluk hafif hibrit sistem olsa da güzel bir değer olmuş. Genel olarak böyle değerler. Bakalım hani Türkiye'de de Mayıs ayında online olarak ön siparişi açılacak. Yanlış bilmiyorsam hemen şöyle bir detayına da bakayım, yanlış bilgi vermeyeyim. Evet, Mayıs ayında online satış kanalı üzerinden ön satışa çıkacak. Teslimatlar ise Eylül ayından itibaren başlayacak. Türkiye lansmanına da gidersek eğer yakından böyle görüp incelemiş oluruz. Net fikrimizi de o zaman veririz.
Valla şahane anlattın bence. Şunu söyleyeyim hani... Teknik detaylar değil, sen söylerken aklıma şu geldi anlatırken işte Alfa Romeo Milano Electrica Hibrida Hibrida ya da ondan sonra aklıma şey geldi. Cem Yılmaz'ın bu vardı ya balzemik diye işte ya hani anlatıyor anlamıyorlar falan sonra balzemiko diyor da işte balzemiko evet. falan diye.
Bu, şu detayı da bu biraz şeye benzedi hani Türkçe Türk-Yunan ilişkisine benzedi cacık caciki gibi böyle hani ilginç.
çok doğru tam olarak oluyor ya. Bu arada ben de şunu sevdim. Bak şurada da bir Alfa'nın bu hani bir nevi o logosunu şurada da işlemişler. Tatlı işlemiş görünüyorlar. Şurada kenarda bilmiyorum görünüyor mu ama.
Evet detaylar güzel. Ufak düşünmüş evet. detaylar var gayet güzel onlar.
Güzel yani biz Alfa da test etmedik aslında. Alfa'yı bir Alfa'nın tabii ki test edilecek çok araçları var ama bir taraftan senle bir gün bir Alfa Romeo test etsek fena olmaz. Özellikle Giulietta mıydı? Yoksa bu bir tane var ya Kimi Raikkonen'in reklamında oynadığı çok tatlı bir araç vardı. Büyük de bir araç. Onu aslında bir doğrusu deneyimlemek isterdim. Tabii bu şimdi B SUV oldu. Şimdi bir şey diyemiyorum ama bu da olursa da deneriz anlatırız. Yani senden dinlemeyi isterim. Ben denemek değil de sen de dinlemeyi isterim doğrusu. Tekrar hatırlatalım. Clio incelemesini bir kere hala izlemediyseniz ve Clio sahibiyseniz nasıl olmuş yeni Clio derseniz lütfen Donanım Haber kanalına girin ve Clio'yu hatta 3 nesil Clio incelemesini sevgili Barış ve aynı zamanda Burak Şolt ve Enes Değirmenci'nin katıldığı incelemeyi mutlaka izleyin sevgili seyirciler diyeyim. Evet, madem öyle bir sonraki haberimize gelelim. Bir sonraki haberimiz de benim aslında iyi bildiğim yani yaştan kurtarıyorum ben. Hani gerçi Barış sen de duymuşsundur ama hani nedir o? Opel Frontera ile ilgili bir haberimiz var. Frontera evet. bizim dönemimizde çok bilinen, sevilen araçlardan bir tanesi. Benim lise yıllarımda çok işte konuşulan araçlardan bir tanesiydi. Bu sefer zannediyorum ona da bir elektrika, bir hava gelmiş Opel'e de Frontera'ya da. Evet. Frontera Electrica hadi onu da ismi de tutturduk hocam. Buyursunlar neler var onu da dinleyelim senden.
Evet dediğin gibi aslında Frontera ismini tabii ki hani buradan yaşın da çok belli olmasın. Aslında böyle mental olarak genç bir insansın ama hani kapa kağıdı ben de duymuştum. Çok yetişemedim aslında o zamanlara ama ben evet. de duymuştum ismini. O zamanlar gayet efsane bir modeldi. Hatta Isuzu Wizard olarak da böyle aynı araç farklı markalarda farklı model isimleriyle böyle çünkü Isuzu Wizard da aslında Opel Frontera'nın aynısı birebir aynısı sadece logo değişik Aa. Böyle benzer araçlardı farklı pazarlarda satılan evet, ama tabii ki buraya Opel Frontera olarak geldiği için bu isim biraz daha efsaneleşti. Neden? Çünkü o zamanlara bakıyorum böyle bir de bu aracın tasarımına bakıyorum tam bir arazi aracı görüntüsü evet. sert hatlar, köşeli hatlar oldukça güzel bir tasarım vardı. O zamanlara göre beğenilecek bir tasarım vardı. Ama 2004 yılında yanlış bilmiyorsam 2004 yılında üretimine son verildi. Aradan geçen 20 yıl sonrasında artık markalar böyle bir moda oldu. Bu. Renault da yapıyor bunu. Eski işte araçlarını getiriyor. Renault 5'i getirdi, Renault 4'ü getirecek. Farklı markalar da yapıyor bunu. pardon, Ford mesela Puma'yı getirdi crossover olarak. Artık Opel de Frontera modelini 20 yıl sonra tekrar üretime getirecek. Tabii ki en azından SUV formunda devam ediyor ama kompakt bir SUV olarak farklı dinamikler, farklı modern bir tasarım söz konusu burada. Tabii ki yine elektrik var, hibrit desteği var. Böyle gayet güzel, modern yorumlanmış, günümüz teknolojisiyle donatılmış, şık bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ön taraf zaten tasarım bizi çok şaşırtmıyor. Bu arada yanlış bilmiyorsam Opel Crossland'in halefi olarak gelecek, onun devamı olarak gelecek. Crossland artık üretilmeyecek diye biliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam takipçilerimizin bilgisi varsa bu konuda onu da yorum olarak yazabilirler. Ön tasarımı dediğim gibi bildik, tanıdık bir Opel. Çünkü vizör tasarımı işte boydan boya uzanan siyah bir panel. Hemen onun yanında verilen alışıldık ışık imzası ki ben onu bazen böyle hafif kanatlara da benzetiyorum. Böyle vizör tasarımı güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Alt tarafta ise yine boydan boya aracı daha geniş göstermek adına boydan boya uzatılmış bir merkez hava girişi ve dikey havalandırma girişleri, hava girişleri güzel bir kombinasyon veriyor burada. Ön kaputta da güzel dalgalı böyle oluklara yer verilmiş, düz bir şekilde uzanıyor. Aracı daha heybetli göstermeye çalışmış burada Opel çünkü kompakt küçük bir araç. En azından tasarım olarak böyle heybetli görünmesini sağlamışlar. Yan tarafta yine o heybetli görünüm biraz daha çıkıntılı geniş çamurluklarla devam ediyor. Jantlar çift renkli, güzel, yanılmıyorsam 19 inç civarında bir çapı vardır. Arka taraf ise bana böyle hani Opel'den ziyade sanki bir Renault havası verdi diyebilirim. Hani diğer taraflar evet, ön taraftan bakınca tam Opel diyorsun ama arka taraftan sanki biraz hani Volkswagen, neden olduğunu bilmiyorum ama Renault havası var.
Evet.
İlginç böyle hani genelde markalar şunu kullanır. Ön tarafta çok alıştık bölünmüş far tasarımına. Citroen yapıyordu bunu, ondan sonra birçok marka kullanmaya başladı ama arka tarafta stoplarda bölünmüş tasarıma çok alışkın değiliz. Hani tek tük yapan var ama bunu burada Frontera'da da böyle bir tasarımın karşımıza çıkması oldukça ilginç olmuş. Aracı arkadan bakıldığında en azından çok böyle şahsına münhasır bir görüntüye kavuşturmuş diyebilirim bu noktada.
Çok doğru, evet. Yani bu benzeri pek hani görmediğimiz, evet, jantlardan az önce bahsetmiştin 19 gibi. Ön tarafta yine tabii elektriklilerde alıştığımız ama Opel'in de bu şey yani ne diyelim, Astra ile beraber sonra Corsa'ya da yerleştirdiği o ön tasarımı görüyoruz. Yani öyle bir havasının olduğunu görüyorum. Evet. Yani tamamen kapalı, siyah, hani o sert görünümü burada yansıtmaya çalışıyor. Fakat benim gördüğüm, bilmiyorum başka detay var mı şu an elimizde bu arada?
Yani şöyle,
bu yer etkisiyle karşılaştıracağım.
Detaylar şu anda çok açıklanmamış. Hani bir nevi tasarım, önden tasarımı gösterelim. Hani birkaç bilgi verelim. Arkasından tabii ki tüm teknik detayları açıklarız şeklinde birçok markanın günümüzde yaptığı gibi ilerliyor burada. Ama şunu söyleyebilirim. Tam elektrikli olarak gelecek. Yine doğuştan elektrikli, birçok model gibi, günümüzdeki birçok model gibi. Ama bunun yanı sıra yine 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi de yer alacak. Zaten iki araç da Stellantis çatısı altında geliştirilen bir B-SUV model. Evet. Çok da şaşırtmıyor. %100 elektrikli, 48 voltluk. Aslında baktığımızda hep böyle altyapı olarak bir bileşen paylaşımı, evet, işte motor olsun, şanzıman olsun, hep böyle bir paylaşım söz konusu.
Yani evet, Alfa Romeo'dan az önce Milano'dan bahsettik. Bu da belki de hani aynısı da olabilir mi bilmiyorum. Ben burada şunu göstermek istiyorum. Şimdi arattım sen anlatırken. Şöyle hemen ekrana da bir arama sonuçlarından göstereceğim. Gördüğün gibi mesela bu eski Frontera. Evet. Yani şimdi eski Frontera'nın bildiğimiz bir karakteri vardı. Ben şimdi o yüzden de baktım de yani şu hatırlıyorum. Bu yeni Frontera'da böyle bir şey görmedim şu an. Yani baktığım sanki onu hani Frontera ismini kullanıp da aslında ondan bir esinti olmaması beni şaşırttı. Mesela şu arkada gördüğün şu alan, şu cam buna biraz daha işte biraz bu araçla özdeşleşmiş bir durum gibiydi. Hani mesela şöyle göstereyim. Bak gene şurada da gene arkada. O yüzden bu touch kısmı çok bilinir de edilirdi. Bu sevilen de bir arabaydı. Bu tabii tek kapılısını ben Türkiye'de pek görmedim. Nadiren karşılaştıklarımdan değil. Mesela şu olay vardı. Ve hani o güçlü böyle yani bu SUV mi değil mi falan diyemezsin yani. Bu bayağı bildiğin işte ben abi zor şartlara da girerim diyecek bir arabaydı. Daima böyleydi. Ve neredeyse şu öndeki ön koruma mı diyelim, ön bar mı diyelim, o fix vardı yani, öyleydi. İşte her gördüğünde mesela görüyoruz, her modelden her search'te çıkıyor. Hani olmayanda da işte durum bu, anladım. Isuzu olanı hatta senin söylediğin gibi. Evet. Ki ben mesela Isuzu'da arka camı mesela bak birleştirmişler. Belki de ufak farklılık o. Ama Fiat'ta arka taraf hep şeydi. Bir de hatta bu gösterdiğinde değil mesela. Bu gene Isuzu ile şimdi gösterdim. Isuzu ile aynı. Başka şöyle var mı diye merak ediyorum. Ne? Ha, Kia Sportage'a kadar gitti olay. Neyse yani tatlı bir araçtı bu. Ya ben evet seviyordum ama şu şimdi gösterdiğin araç beni heyecanlandırmadı net olarak onu söyleyeyim. Bir Frontierage olsaydım vay be işte hani öyle biri değildi ama Frontierage olsaydım şu an şey derdim. Bu ne ya bunu kardeşim biz dalga mı geçiyorsun ben de derdim. O yüzden Opel'e hani Opel'e şöyle bir mesaj olabilir. Opel'cim sen buna Frontierage Junior falan mı deseydin acaba demek istiyorum. Çünkü pek öyle yani elektrikli diye de kabul edecek anca bu arabayı küçültmenin yani Çinliler bunun tersini yaparken sen öyle yapma abi. O Çinliler de bu geçtiğimiz haftalarda senin anlattığın 50 tane arabayı yeni Frontera diye şey yaparsın yani. Gösterirsin.
Evet.
Aa ne kadar güzel bak işte Frontera falan.
Senin dediğin şeyi aslında ben böyle kendi en azından fikrimle şöyle bir ifadede bulunayım. Şimdi Frontera'nın da olduğu zamanlarda yani böyle 90'lı yıllarda böyle gittiğin zaman geriye marka olarak değil de her otomobilin kendi tasarım olarak ruhu vardı. Kendi tasarımı yani baktığın zaman işte Opel'in birçok modeli vardı ama her model farklı tasarımlarla geliyordu. Onun kendine ait bir ruhu vardı. Diğer markalar için de böyle. Ama günümüzde trend değişti. Artık bu modelden ziyade daha geniş bir alana yayılıp markanın kendi imzasını taşıyan benzer bir tasarıma geldi. Buna ister işte maliyetlerden kısmak için yapılıyor deyin, ister trendler değişti deyin ama günümüzde şimdi az önce de söyledik. Opel'e baktığımız zaman bir vizör tasarımı var. Bu vizör tasarımını işte Corsa'da da görüyoruz. Astra'da da görüyoruz, Grandland'de de görüyoruz, artık işte bu Frontera'da da yeni Frontera'da da görüyoruz. Yani önden bakıldığında bunun hangi model olduğundan ziyade bir evet. Opel olduğunu anlayabiliyorsun. İşte bravo. Günümüzün trendi bu. Her aracın ruhundan ziyade Opel'in genel olarak bir ruhu var.
Peki beni ikna ettin teşekkür ediyorum. Doğru ben de bu arada nasıl bir dönüşüm yaşamış Frontera onu bir sayfada buldum. Onu hemen hızlıca bir göstermek isterim. Mesela böyle bir çıkmış tek kapılı ki ben bunu dediğim gibi görmedim. Yani Türkiye'de en azından çok görmedim.
Evet. Ama, hani ama bir tabii şey ki var. Bunun üstüne bana sorarsan ben de eski Frontera'nın daha iyi olduğunu daha güzel olduğunu üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen daha çekici bir tasarıma sahip olduğunu en azından SUV olarak net söyleyebilirim.
Evet ya kardeşim lütfen. Frontera Junior istemiyoruz biz kardeşim. Biz babalar gibi falan. Neyse tamam abartmama gerek yok. Teşekkür ediyorum. Peki o zaman yeni habere geçelim. Yeni haberimizde Apple iCar değil de Chery'nin çıkarttığı iCar üzerine konuşacağız. Ne oldu? iCar'daki gelişmeler nedir? Bir onu dinleyelim senden.
Evet her hafta olduğu gibi yine bayramda istisna olsun demedik. Yine Çin'e bir uğradık. iCar markasının, Chery'nin iCar markasını daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Hatta Apple'ın iCar olarak anılan, tabii ki belki öyle isimlendirmeyecekti ama iCar olarak anılan elektrikli otomobil projesinden vazgeçtiğinin açıklamasının hemen arkasından Chery iCar markasının ilk modelini tanıtmıştı. Böyle sanki özellikle planlamış gibi. Çok bunu konuşmuştuk evet. Geçtiğimiz haftalarda seninle de. iCar 03'tü yanılmıyorsam ilk modelin adı. Yine bir SUV'di. Şimdi ikinci, hemen arkasından ikinci modelini böyle peş peşe tanıttı. Bunun ismi de iCar V23. Böyle sanki bir Defender havası olan.
Evet.
Güzel, değişik bir model olmuş. Neden değişik diyorum? Aslında tasarımı genel olarak baktığında alışık olduğumuz tasarım detayları mevcut. Böyle köşeli hatlar, kutu gibi bir tasarım ki arazi araçlarında eskiden de bu tasarımı çok görüyorduk. Defender diyorum o yüzden. Ama ön
biraz G-Wagon da var. Hani G-Wagon da
evet,
biraz
anlatıyor. Sen söylediğin için aklıma geldi. Biraz da ondan da böyle katılmış diyebiliriz. Ama ön tarafta böyle alışık olmadığımız bir tasarım var. Sanki böyle değişik detaylara yer verilmiş. Farlar böyle ön tarafa ek olarak eklenmiş. Sanki yuvarlak aydınlatmalar hemen arkasında ince gündüz ledleri yer alıyor. Bu tasarım benim gözüme biraz ilginç geldi. Çok alışık olduğumuz bir tasarım değil. Sanki aracın farlarını koymayı unutmuşlar gibi bir etki yaratıyor ilk başta ama sonradan o ortaya baktığında o yuvarlak aydınlatmaları gördüğünde ha buradaymış diyorsun. Böyle ilginç evet. Ama baktıkça ya aslında fena araba değil dediğin böyle güzel bir tasarımla gelmiş iCar. Benim hoşuma gitti. Zaten doğru. Jantlara baktığında da böyle şey görüyorsun yani işte yeni Defender tarzı detaylara yer verildiğini net olarak görüyorsun. Yani senin tasarım konusundaki fikrini alayım. Hemen arkasından böyle detaylara geçelim. Teknik detaylara.
Yani tamamen katılıyorum ve o hava hissediliyor. Yani biraz eskilerden de bir şey katalım ve bir taraftan da yeni, işte üst tarafta bir boydan boya bir büyük ihtimalle LED far var yukarıda. Arabanın hemen üstünde. Ve ön taraftaki, o senin söylediğin ön far da ilgi çekici. Yani hem bir taraftan böyle bir agresif düz çizgilerle arkasında, o senin söylediğin kısmın arkasında kalan kısımda düz çizgilerle düz farlar görünüyor. Dikdörtgen farlar görünüyor. O böyle sert bir hava vermiş ama onun önündeki sanki büyüteç gibi duruyor buradan bakınca. Onun önüne bir büyüteç, iki tane büyüteç koymuş da arkasındaki far onu aydınlatacak mı? Öyle bir şey hissediyorum ben doğrusu, evet, ama çok garip geliyor. Evet, yani o öndeki o Aykar yazısı bir orası beni rahatsız etti. Yani o beyaz kısım yazının olduğu, şöyle mouse'la bir göstereyim. Şurası beni bir rahatsız etti. Bu böyle değil de başka bir şey olsa mıymış dedim. Yani burada Aykar, burada V23 falan diye. O biraz rahatsız etti ama onun dışında enteresan görünüyor. Yani G-Wagon, yani G-Wagon, Defender, o havalarda bir arabanın böyle yeniden, hani farklı bir alternatif içeriden bahsediyoruz. Hani hem de fiyat avantajı da olabilir diye düşünüyorum. O güzel geldi gözüme doğrusu. Bakalım başka ne gibi teknik detaylar var? Herhalde iç görseller de var. Ben o tarafa geçmek istemiyorum şimdi. Seninle beraber geçeceğim.
Evet, sen iç görseller demişken onları gösterirken ben de biraz o taraftan bahsedeyim aslında. İç mekanı biraz dışa göre sönük kalmış bence. Hani tamam, zaten günümüz araçlarında genellikle böyle minimalize edilmiş bir tasarım, minimalist dizayn adı verilen böyle sade bir tasarım dilini görüyoruz ama bu Aykar'ın bu modelinde V23'te biraz sanki ticari araç gibi göründü bana. Ben fiziksel kontroller olsun isterim ki burada da hemen ortadaki merkez ekranın altında yuvarlak mekanik düğmeler konumlandırılmış orada. Muhtemelen klima ayarları için diye düşünüyorum ama sanki böyle çok klasik, çok 80'lerden 90'lardan kalma bir otomobile bakıyormuşum gibi bir hava yarattı bana. Biraz daha dışına uygun bir tasarım dili kullansaydı iç tarafta çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında teknik detaylara hemen bir geçiş yapayım. Bu araç %100 elektrikli. O yüzden arkadan itişli tek motorlu veya çift motorlu 4x4 versiyonları olacak. Motor ve batarya seçenekleriyle ilgili teknik detaylar çok açıklanmadı ama batarya Çinli batarya devi CATL kaynaklı olacak. Oradan alınan, onun ürettiği bataryalardan olacak ve versiyona göre 400 ila 500 kilometre aralığında bir menzil sunacak. Ama şunu hemen parantez içerisinde belirteyim. Bu Çin'de satılacağı için, 2024'ün ikinci yarısında Çin'de satışa çıkacağı için orada geçerli olan CLTC normlarına göre verilmiş bir değer. Her zaman belirtiyorum bunu, yanıltıcı olmasın. Çünkü Avrupa'da ve bizde geçerli olan WLTP normlarına göre biraz daha iyimser oluyor bu değerler. WLTP'ye göre bunun 500 kilometresi işte 400 kilometre civarında. Bunun 400 kilometresi de 300 kilometre civarında olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da not olarak eklemiş olalım. Arazi aracı dedik, Defender dedik. Burada hemen boyutlarından ve açılarından da bahsedeyim. 4220 mm uzunluğa sahip. Aslında böyle tasarım olarak baktığımızda heybetli bir araç gibi görünüyor ama kompakt bir araç. Yani B SUV segmentinde bir rakibi olan Jeep Avenger'a göre 14 santim daha uzun bir gövdeye sahip olduğunu görüyoruz. Ve 4x4 versiyonunda 212 mm'ye kadar sudan geçiş yüksekliği mevcut. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları da yaklaşık olarak sırasıyla 43 ve 41 derece olarak verilmiş. Şimdi elimizdeki değerler bunlar, veriler bunlar. İlerleyen süreçte geldikçe tabii gerek haberlerde, yazılı haberlerde, gerekse Oto Gündem'de izleyicilerimizi, okurlarımızı bilgilendireceğiz.
Tamamdır. Peki, teşekkür ediyorum. Şöyle ben de hızlıca kalanlara göstereyim. Ben iç mekanla ilgili olarak, bu arada senin söylediğin evet kompakt kısmını burada iç mekanda anlayabiliyorum. Yani çok büyük değil baktığınız zaman. Bir taraftan Tesla'daki gibi işte direksiyondaki kontroller dikkatimi çekiyor. Ve ortada büyük ekranda büyük ihtimalle her şeyi bu tarafa yıkma ihtimalleri var. Şurada da küçük bir ekran olabilir gibi görünüyor. Gösterge ekranında da var olabilir evet, gibi görüyorum. Belki çalışınca farklı bir hava olabilir. Ve şunlar, eğer daha önce başka araçlarda konuştuğumuz dinamik bir şekilde değişecek analog düğmelerse belki kontrolü daha çok kolaylaştırabilir mi bilmiyorum ama bu dışarıdan gördüğümüz, yani Defender nasıl böyle, yani bunu kötülemek için değil, basitliğin güzelliği olarak söyleyeyim. Hani acaba öyle bir hava mı yerleştirmeye çalıştılar? Yani hem bir taraftan senin söylediğin gibi eskilerde eski araçlardaki havayı mı acaba bu tarafa yansıtmaya çalıştılar bir taraftan, yoksa farklı mı? Böyle bakınca biraz çıplak gibi görünüyor. Yani çok fazla sadeymiş gibi duruyor. Sana katılıyorum. Ama belki çalıştığı zaman başka bir şey olacak. Ama diğer türlü baktığımda kompakt da olsa şu araç çok tatlı görünüyor. Evet. Onu söylemek istiyorum. Hakikaten bu çizgileri, bu kutuluğu, hani işte yani bir G-Wagon gibi, bir işte Defender gibi olması bile çok dikkat çekici. Ve elektrikli tabii bahsediyoruz. Ön görünüm burada biraz daha farları anlayabildim ben deminkinin aksine. Bakalım Chery'nin bu aracın Türkiye'de, tabii Çin'de dedin ki 2024'ün ikinci yarısından sonra mı dedin Çin'de olacak?
Evet, ikinci yarısında, evet. 2024'ün bu yılın ikinci, evet, yarısında gelecek.
Sevgili Chery, Türkiye için de elektrikli planlarını yapıyordur umuyorum diye düşünüyorum ve bir sonraki araca, o zaman bir sonraki haberimize geçebiliriz. Bir sonraki haberimiz bu sefer Rusya'dan geliyor. Evet. Rusya otomobil pazarı kaldı mı ya bu şeyden sonra bu arada? Yani Ukrayna olayları
kaldı ve aslında... Çinliler ele geçirdi.
İşte aferin. Aferin. Bir kamyoncu vardı. Evet. Hatırlayacak izleyenler. Aferin sana diyorlar. Ve geçiyordu böyle kamyon. Aferin sana. Verdin piyasayı oraya. Çıktın oradan gittin. Çinlileri bıraktın demek. Hadi. Sonra bir de ağlarlar bir de işte. Nasıl yapacağız? Çok büyüdü bilmem ne. Koca piyasayı bıraktın oğlum. Bir de Ruslar da kimin yanından gittiğini elbette unutmayacak. Tabii ki burada başka Ukraynalılar da unutmayacak. Yani onlara da şunu demek istemiyorum. Ukraynalılar da öyle. Bu, onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Fakat bu bizim az çok konuştuğumuz bir konuydu. Ama yani sonuçta pazarı da bırakmak Çin'in çünkü derdi değil. Yani ben Avrupa'ya nasıl gireceğim girmeyeceğim diye. Çin'e satış, yani Rusya'ya satış yapıyorum diye de millete de dert anlatmayacağı için bir güçte oradan kazanabilirler. Peki nedir otomobil pazarı, ne yapıyorlar? Dinleyelim bakalım.
Evet, bu aslında günümüzde işte Avrupa için veya işte Amerika pazarı olsun, Kuzey Amerika pazarı olsun, Avrupa olsun, ki Türkiye özelinde de olsun, böyle Çinliler istila mı ediyor, Çinliler mi geliyor, hani diğer markalar nasıl baş edecek, bunlarla uygun fiyat politikası izliyorlar tarzında biz konuşurken, burada aslında Rusya'nın içerisine ne kadar girdiklerini, oraya ne kadar yerleştiklerini net bir şekilde gösteren veriler var. Mart ayına ilişkin, yani hem yılın iki ilk çeyreğine hem de Mart ayına ilişkin satış rakamları. Burada tabii ki biliyorsun Rusya ve Ukrayna savaşı, hatta daha doğrusu Ukrayna'nın işgalinden sonra böyle batılı otomotiv devleri kendi ülkelerinin veya işte yönetimlerinde böyle baskıları sonucu Rusya pazarından çekilmişti. Hatta burada fabrikaları olan markalar vardı, yatırımları olan markalar vardı. Hepsi bütün varlıklarını satarak Rusya'nın kendisine satarak çekildiler ülkeden. Tabii ki onların çekilmeleriyle beraber ortam kime kaldı? Çinli markalara kaldı. Hatta burada Rusya pazarında bu 2024 yılında en çok satan 10 markadan 9'unun Çinli olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse başka bir marka kalmamış. Hani Çin menşeli araçlar ortalığı ele geçirmiş. Sadece ve sadece birinci sırada Rusya'nın kendi markası olan Lada'yı görüyoruz. Tabii ki büyük bir farkla, yani Mart ayında 39 bin, toplamda ilk çeyrekte 90 bin satmış. Diğer markalara göre büyük bir fark söz konusu ama sadece Lada birinci sırada yer alıyor. Onun dışında olan 9 marka Çinlilere ait. Bunlar da kimler? Haval isimli marka. Burada ilk çeyrekte 37 bin araç satmış. Bunun çatı şirketi, oradan biliyoruz. Yine 36 bin araç satmış. Sadece Mart ayında 15 bin araç satmış. Dördüncü sırada Chery yer alıyor. Chery her zaman zaten net bir şekilde söylüyor. Çin'in en fazla otomobil ihraç eden grubuyuz şeklinde açıklamaları var. Rusya pazarında da aslında söz sahibi olduklarını görebiliyoruz. Çünkü Chery 4. sırada yer alıyor ama Chery grubunun çatısı altında yer alan burada birçok marka var. Mesela Omoda, mesela Exit, bir marka daha vardı, Jetor. Bu 3 marka da Chery'nin çatısı altında yer alıyor. Baktığımız zaman aslında ilk 10'da Chery'nin 4 markasının yer aldığını görüyoruz. Yani Çinliler böyle burayı net bir şekilde ele geçirmiş durumda. Geely'nin de bir markası var, Belgi isimli, ama bu yanılmıyorsam böyle Belarus'la bir ortaklık söz konusu ve buradan bu markanın araçları Çin'den gelmiyor, Belarus'ta üretiliyor diye biliyorum. Bunu da eklemiş olayım tam emin olmamakla birlikte. Hatta şu çok ilgi çekici, Li Auto, Çinli Li Auto genel olarak böyle 2024 yılına kadar en azından sadece Çin pazarında varlığını sürdüren, farklı ülkelere açılmayan, ihracat yapmayan bir marka olmasına rağmen 2024 yılında artık Rusya'daki bu boşluğu görüp onlar bile Rusya'ya ihracat yapmaya başlamış. İlk çeyrekte 8 bin adet, Mart ayında 3600 adet böyle bir satış elde etmişler. Çok ilginç, yani 10 markadan 9'u Çinli, bu artık büyük ihtimalle böyle devam edecektir diye düşünüyorum.
Vallahi evet, çok çok net bir şekilde anlattın bu. Bence de artık kabul edilmesi gereken bir durum. Çünkü bu taraftaki savaşın yakın zamanda durmayacağını, daha uzun süre süreceğini biliyoruz. Tahmin ediyoruz daha doğrusu. Yani Suriye'den de örnek bakmak için, ya Suriye örneği önümüzde, işte Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin hiçbir şekilde hafiflemediğini ve ilerlediğini görüyoruz. Hiçbir tarafta pek de geri adım atmıyor veya bir anlaşmaya dair bir konu da görmüyoruz. Zannediyorum orası da böyle sürecek. O yüzden de bu taraftaki, ki Rusya'da aslında küçük bir pazar değil, yani büyük pazardan bahsediyoruz. Neden öyle bahsediyoruz? Yani Volkswagen fabrikasını satmıştı, haberini hatırlıyorum ben, bırakmıştı. Hatta sembolik bir rakam ama satmıştı Rusya'ya, değil mi? Böyle bir şeydi. Sanki onu da atıyor. Böyle aman aman bir paraya da satmamıştı sanki.
Evet. Bir rubleye devreden bir şirket vardı ama hangisi olduğunu şu an çok hatırlayamadım. Yani ya? Renault çıktı Amerika oradan. İşte Mercedes çıktı. Birçok batılı üretici çıktı. Bir rubleye teslim eden, devreden birisi vardı. Onun ismini şu anda hatırlayamadım.
Tamam. Yani işte yani sonuçta adam bir rubleye, yani bir büyük marka bunu teslim etmiş gitmiş. Tabii bunun, yani buradan konuşması kolay tabii yani bizim tarafımızdan, ama Çin istilası meselesi, yani çünkü buradaki pazarı ele geçirmek ve uzun yıllar burada kalacağını düşünebiliriz rahatlıkla. Çünkü kötü zamanda orada olduklarında mutlaka kabul görecek o tarafta. O evet. Yüzden de daha çok tercih edilecek ileriki yıllarda. Zaten normalde de ele geçirdiklerini düşünürsen bu onlar için gayet değer, ciddi bir başarı diyebiliriz. Hele ki tabii seni dinleyince, şimdi Chery ve alt markalarını dinleyince daha da heyecan verici görünüyor. Bu Çin'in başka işlere de el attığında kendisini nasıl güçlendireceğini de bir göstergesi. Çünkü burada elde ettiği gücü, maddi gücü tabii ki başka bir yatırımcı destekleyecek ve yapacak. O sırada yani bir PSA grubu olsun, Volkswagen grubu olsun, onlar da düşünecekler ki biz nasıl şuradan çıkalım, başka ne yapalım diye düşünecekler gibi diyebiliriz. Evet, hemen bir sonraki haberimize geçelim. Bu sefer yine Çin'den bir haber, yani daha doğrusu Tesla ile ilgili, ama Çinli bir mühendis miydi? Öyle bir bakalım, hatırlayamadım tam.
Evet.
Değil mi? Tamam, peki buyursunlar, ekrana veriyorum. Neyin nesinden bahsediyorsun Cem derlerse.
Bir kaza haberi, otopilotun işin içerisinde, Tesla otopilotun işin içerisinde olduğu bir kaza haberi. Aslında güncel bir kaza değil, 2018 yılında gerçekleşmiş. 2023 hatta 2024 yılına kadar 6 yıllık koca bir süreçten bahsediyoruz. Ancak sonuçlanabilmiş. Sonuçlanmasının nedeni de aslında kazayı geçiren kişinin ailesiyle Tesla'nın uzlaşmış, anlaşmış olması kendi aralarında. Yoksa dava hala uzayacak, sonuçlanmış değil. Bunu özellikle paylaşmak istedim ama çünkü şöyle, bu tür kazalarda otopilotun, işte otopilot devredeydi, o suçlu, Tesla suçlu gibi gerçekleşen kazalarda genel olarak Tesla, işte biz her zaman söylüyoruz kullanıcılara, otopilot tamam otonom olarak ilerliyor ama siz her zaman dikkat etmek zorundasınız, gerektiği durumlarda kontrol ele almak zorundasınız diye uyarı yapıyoruz deyip işin içinden sıyrılıyordu ve davaları kazanıyordu. Ama burada kazayı yapan mühendisin ailesinin avukatları farklı durumlarla yaklaşmış. Burada farklı gerekçelerle yaklaşıp Tesla'yı biraz daha zorlamışlar. Alışılagelmişin dışında yaklaşmışlar. Bu nedenle dava uzamış ve artık Tesla da aileyle anlaşmak zorunda kalmış. Anlaşmanın detayları belli değil. Büyük ihtimalle Tesla bir para ödeyecek aileye. Evet. Başka türlü hani anlaşmaya yanaşmazlar diye düşünüyorum ama bir miktar veya işte bu para ödeyecek şeklinde bir açıklama yapılmamış. Ama burada en azından otopilot devrede olsa bile Tesla'nın suçlanabileceğini ve Tesla'nın zorlanabileceğini net bir şekilde gösteren bir dava olduğu için paylaşmak istedim. Kaza da şöyle, otopilot devrede olduğunda mühendis araçla giderken, tabii ki söylenene göre konuşuyorum, dikkati yolda değilmiş. Elinde telefonu varmış ve araç orta refüje girerek kaza yapmış. Tabii ki burada mühendis hayatını kaybetmiş. Avukatlar kaza anında sürücünün dikkatini sağlamak için gerekli uyarıların yapılmadığını, Tesla mühendislerinin de ifadelerini ekleyerek davaya sunmuşlar, mahkemeye sunmuşlar ve Tesla'yı bu şekilde epey zorlamışlar diye burada bilgiler var. Dediğim gibi bayağı bu farklı yaklaşıp Tesla'yı zorlamışlar burada ama İki tarafta evet, anlaşmış sonuç olarak böyle ilginç bir dava olmuş.
İlginç, evet, emsal bir karar gibi değil tabii çünkü özel bir şekilde anlaştıkları için, ama senin söylediğin çok önemli. Bu bir, en azından hani Allah korusun birilerinin başına gelirse emsal olabilecek nitelikte kullanılabilir. Yani orada nasıl bir yol izlenmişse başkaları da bu yolu izleyebilirler. Tesla'nın bu tip davaları olduğunu veya işte sorunları olduğunu biliyoruz ama hala da bu otonom sürüş konusunda başka bir markanın da öne çıktığını da görmedik. Yani öne çıktığını başka markalar da yapıyor. Fakat Tesla kadar evet ya ben bu işi sahipleniyorum diyeni de henüz görmedik. Diğerleri bu kadar önde değil. O yüzden de Bu tabii önemli. Evet, bunu yapacağım diye yapmak, hani yaptım demek başka bir şey, ama bir de işte hani otonom olduktan sonra bakmayacaksın yola. Tamam, evet, yani çok güzel sıyrılıyormuş içinden dediğin gibi. Yani hep yola bakmak zorunda mıyım? O zaman niye otonom? Ben de süreyim diyebileceğim bir durum var. Biraz da şey, çetrefilli bir konu. Fakat dediğin önemli. Bu başkaları için de önemli. 2018 bile yani. Epey de zaman almış yani. 2024'teyiz. Evet. Dehşet yani hala sürmesi ve sonunda anlaşılıyor olması. Umarım tabii yani hayatını kaybetmiş artık ama kalanlar için umarım kayda değer bir konu olur. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Barış ve hemen o zaman artık daha fazla bekletmeyelim sevgili izleyicilerimizde. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben ağzına sağlık diyorum, hakikaten her zaman olduğu gibi mis gibi anlattın. donanhaber.com'da daha fazla otomobil haberini sevgili Barış'ın ve ekibin yazdığı haberlere her zaman ulaşabilirsiniz. En güncel haberleri gerçekten rahatlıkla takip edebileceğiniz otomotiv dünyasının haberlerini ellerine sağlık. Çok güzel hazırlıyorlar. Ben de böylece bir kere daha değinmiş olayım ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet, ben de tekrar senin başta söylediklerini sona iliştirmiş olayım aslında. Biz senin de başta dediğin gibi bayram demedik, seyran demedik. Yine böyle haftanın gündemiyle izleyicilerimizin karşısına çıktık. Sizin de destek olmanız bize çok kolay. Sadece tek yapmanız gereken, hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmak, videoyu beğenmek ve sadece emoji de olsa yorum yaparak desteğinizi sağlamak. Bu hem algoritma için hem de bizim motivasyonumuz için çok önemli. Aslında bayramın son günü ama daha önceki bölümümüzü izlememiş olanlar olabilir. Herkese tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.